satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ve teknik yapımdaki arkadaşımız Recep Özdem ile birlikte Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, programımıza ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, bugün satır arası programında Zeytin Dalı Harekatı'nda gelinen son durumu masaya yatıracağız. Çocukların istismarına yönelik olarak hükümetin atmayı planladığı adımları değerlendireceğiz ve siyasi partiler arasında yaşanan ittifak tartışmalarına temas edeceğiz. Fatih Atik, Birleşmiş Milletler bugün önemli bir karar aldı Suriye ile ilgili. Bu kararla başlayalım istersen. Sıcak bir gelişme, yeni açıklandı Birleşmiş Milletler'in bu açıklaması. Nedir bu karar, neler getirecek bu karar?
Tabii Türkiye uzun zamandan beri söylüyor ama daha yeni Birleşmiş Milletler'in gündemine geldi. Doğu Guta'daki katliam.
Evet.
Doğu Guta, Suriye'nin doğu kesimi. O bölgede Esed rejimi yüzlerce insanı katletti. Son dönemde yapılan ağır bombardımanlara bu kez kimyasal silah da eklendi. Esed'in kimyasal silah kullandığını tespit etti Birleşmiş Milletler ve Esed yönetimi savaş suçu işlemektedir şeklinde bir karar aldı. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı bugün bu kararı eleştirdi. Yani 7 yıl geçti aradan. Hatırlarsan Esed'in kimyasal silah kullandığı ile ilgili iddialar Obama döneminin konusuydu. Obama yönetiminde yapılan açıklamalarda eğer Suriye yönetiminin muhaliflere dönük olarak ya da kendi halkına dönük olarak kimyasal silah kullandığı tespit edilirse bu müdahale sebebi olarak sayılacaktı. Hatırlarsın o günleri. Obama hatta bunu açıklamıştı filan. Ve onlar yaşandı. Yani Esad o dönemde kimyasal silah kullandı. Fakat Amerikan yönetimi buna müdahale etmedi. Hı hı. 7 yıllık iç savaşın sonrasında geldiğimiz noktada paramparça olmuş bir ülkeden söz ediyoruz. Bütün komşularıyla ilişkileri bozulmuş, yönetilemeyen bir ülke, terör örgütlerinin cirit attığı bir Suriye'den söz ediyoruz bugün. Amerika Birleşik Devletleri göz göre göre bu ülkenin parçalanmasına zemin hazırladı ve bugüne gelinmesine neden oldu. Bugüne kadar söyledikleri, verdikleri sözleri Türkiye açısından tutmadılar. Esed yönetimiyle ilgili olarak da yaptıkları eleştirilerin arkasında durmadılar.
Evet.
Ülkeyi tam anlamıyla bir kan gölüne dönmesine, ülkenin tam anlamıyla bir kan gölüne dönmesine müsaade ettiler. DAEŞ denen bir tane ihanet sürüsünü, ihanet şebekesini Amerika Gizli Servisi'nin ortaya attığı artık çok net. Amerikan başkanlık seçiminde Trump bunları söylemişti. DAEŞ'i Obama kurdurdu demişti. DAEŞ'in nasıl Rakka'dan çıktığını da hepimiz gördük yani. Kamyonların arkasında Amerikan askerlerinin gözetiminde ayrıldılar. Yani Amerika Orta Doğu'daki bölme parçalama senaryolarına Suriye'yi ekledi.
Evet.
Bugün Birleşmiş Milletler'in aldığı kararın tüm bu yaşananlardan sonra artık bir anlamı kalmadı.
Şimdi tabii sen biraz önce söyledin. Birleşmiş Milletler'in bu kararı çok geç geldi. Ve zamanlaması da enteresan bu kararın. Çünkü birkaç gün önce zannedersem bazı yabancı basın organlarında şu tür haberler çıkmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de Esad yönetimine müdahaleye hazırlanıyor. Ve bu müdahalenin bir gerekçesi olması gerekiyordu. Bence bu Birleşmiş Milletler'in aldığı son kararı bu müdahalenin bir gerekçesi olarak kullanabilir Amerika Birleşik Devletleri.
Evet.
Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler aslında burada insani gayelerle hareket etmiyor. Yine kendi menfaatleri ve kendi geleceği açısından bakıyor olaya. Bu karardan sonra bence Suriye'de farklı gelişmeler yaşanabilir. Ama tabii bu Esad yönetiminin kimyasal silah kullandığının BM kararıyla da tescillenmiş olması önemli bir adım. Bugün tabii biraz önce bir yabancı haber ajansı da bir haber geçti. Suriye Demokratik Güçleri adı verilen PKK-PYD-YPG güçlerinden 1700 teröristin Afrin'e gönderileceği iddia edildi. Aslında bu iddia değil, bu bir gerçek. Çünkü PYD-YPG terör örgütü Afrin'de köşeye sıkışmış durumda. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıkladığı son rakamlara göre 3000'e yakın terörist etkisiz hale getirildi. Afrin'de köşeye sıkışan PYD-YPG terör örgütünün yardımına Suriye'nin diğer bölgelerindeki teröristler yetişecek ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri adı altındaki PYD-YPG teröristlerinden 1700 tanesi Afrin'e doğru yola çıktığı iddiaları kamuoyuna yansıdı.
Daha önce de gelenler oldu.
Yani Amerika Birleşik Devletleri biz yok PYD-YPG'yi desteklemiyoruz, PKK'yı desteklemiyoruz diyor ama görünen köy kılavuz istemez, her şey ortada. Aynen. Amerika'nın desteklediği teröristler şimdi Afrin'e gidecekler ve Türkiye'ye karşı savaş verecekler, Türkiye'ye karşı silah çekecekler, Türkiye'ye karşı bomba atacaklar. Amerika Birleşik Devletleri'ni biz aylardır, yıllardır uyarıyoruz. Bu teröristlerle iş tutma, bu teröristlere yardım, destek verme. Bunlar yarın bir gün Türkiye'ye karşı doğrultulacak dedik. Ama dinlemediler Türkiye'yi. Ve gelinen noktada bugün de 1700 terörist Türkiye'ye karşı savaşmak için Afrin'e doğru yola çıktı. Ama boşuna çıkıyor çünkü Türkiye bu konuda kararlı. Afrin'de ne kadar terörist varsa hepsini temizleyecek. Ne bunların rejim güçleri olması bizim için önemli, ne de Amerika'nın eğittiği teröristler olması önemli. Amerikan askeri de olsa bunlar, rejim askeri de olsa PYD-YPG teröristlerine yardım eden herkes Türkiye'nin hedefi olacaktır. Bunu herkes böyle bilmeli.
Tabii Amerika açısından aslında yani göndersinler daha iyi oluyor. Hı-hı. Yani Amerika'nın milyarlarca dolar para yatırdığı bu terör şebekesini tepelerine biniyoruz yani.
Evet.
Amerika'ya böyle bir dayak atıyoruz ki biz aslında Afrin'de. Yani nereden geldiğini anlayayım. Nereden geldi belli. Yani zaten dayan Türkiye atıyor. Evet. Sahada başarılı olamıyorlar. Bu PKK'lı, YPG'li militanları da göndersinler. Hepsini güzelce halledelim orada. Hı-hı. Tabii şöyle bir denklem var. Amerika Birleşik Devletleri ne kadar silah verse de, ne kadar eğitim verse de, bunları donatsa da bu hainleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusu karşısında bunların bir şey yapma imkanları yok.
Evet.
Yani her halükarda bunlar sopayı yiyecekler bizden yani. Hava kuvvetleriyle olsun, insansız hava araçlarıyla olsun, sahadaki Mehmetçiğin üstünlüğüyle olsun. Biraz yavaş gider. Belki bizim de canımız yanar ama...
Biraz yavaş gitmesinin nedeni de şu. Hani diyorlar ya Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de sivillere zarar veriyor. Türkiye sivillere zarar vermemek için yavaş gidiyor. Bu yalanlara, bu iftiralara meydan vermemek için yavaş gidiyor. İnsani davrandığı için yavaş gidiyor.
Yavaş gidiyor.
Aslında Türkiye istese 3 saat içinde Afrin'i yerle bir edebilir, dümdüz edebilir. Ama Türkiye'nin böyle bir kaygısı yok. Türkiye'nin kaygısı siviller zarar görmesin. Teröristlerle evet. Siviller ayrılsın. Elinde silah olanla silah olmayan ayrılsın. Bu kaygıdan dolayı bu harekat yavaş gidiyor. Ve Türkiye bu konuda da hassas davranıyor. Hassas davranmaya devam edecek. Çünkü Türkiye orada... Bir tek sivilin burnunu kanatmadan o teröristleri temizlemenin peşinde. Yoksa temizlemek çok kolay.
Bombala geç.
Doğu Guta'da yapılanları görüyoruz işte. Ama Türkiye böyle yapamaz. Çünkü Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir değerleri var. Bir geleneği var. Bir insani kaygısı var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ve Türkiye'den kimse Doğu Guta'da yapıldığı gibi vahşet yapmasını beklemesin. Yapmaz zaten. Bu harekat belki biraz gecikecek ama... Nihayetinde hedefine ulaşacak ve tek bir sivilin burnu kanamadan hedefine ulaşacak. Türkiye'nin tek kaygısı budur.
Buna inancımız tam zaten bizim ve şöyle bir şey var. Amerika'nın buradaki durumu düştüğü aziyet aslında biliyor musun?
Yani evet.
Türkiye karşısında çaresiz.
Hı hı.
Türkiye'yi karşısına alamıyor NATO müttefiki. Ama PYD-YPG denen terör örgütüyle de iş tuttuğu için onları söz verdiği için onlardan da vazgeçmiyor.
Hı hı.
Arada sopayı kim yiyor? Arada sopayı teröristler yiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Genelkurmay Başkanlığı'nı yapmış David Petraeus. Geçen hafta açıklamalar yaptı Kongre'de Amerikan Senatosu'nda. Oradaki komisyonda verdiği bilgilendirme, yaptığı bilgilendirmede şunu diyordu. Biz son iki senedir PYD'ye, Türkiye'ye karşı PYD'ye inanılmaz destek verdik. Fakat hiçbirisinde başarı sağlayamadık.
Hı hı.
Bu nedenle onlarca general emekli edildi ve görevinden uzaklaştırıldı dedi. Bu bir itiraf. Hı hı.
Evet.
Yani Türk askeri karşısında Mehmetçik karşısında biz bir varlık gösteremiyoruz dedi.
Hı hı.
Yani bunu Amerika'nın kim söylüyor? Amerika'nın Genelkurmay Başkanlığı'nı yapmış, CIA Başkanlığı'nı yapmış bir adam söylüyor. Hı hı. Sonra devam ediyor. Diyor ki karşımızda Araplar yok, Türkler var diyor.
Hı hı.
Türkler bizim kontrol ettiğimiz Araplara benzemez diyor.
Hı hı.
Ve ekleme yapıyor. Vatanları söz konusu olduğunda ölmeyi ya da işte geri dönmeyi düşünmüyorlar. Ölmeyi düşünüyorlar, geri dönmeyi düşünmüyorlar. Düzeltiyorum.
Hı hı.
Yani başka bir seçenekle hareket etmiyorlar. Öleceksek ölelim duygusuyla hareket ediyorlar ve bizden bile daha disiplinli bir orduya sahipler diyor. Amerikalı generalin itirafları bunlar.
Hı hı.
Yani Türk ordusunun karşısında çaresizliklerini ifade ediyorlar zaten. Yani Türkiye'nin dört bir tarafından gönderilen yardım malzemelerine bakıldığında, yapılan açıklamalara, edilen dualara bakıldığında Türk halkı Mehmetçiğin arkasında. Ne hep pahasına olursa olsun buradan bu Amerikalı hainlerin, uzantıların, Amerika'nın desteklediği bu alçakları kovacağız. Yani bunun bedeli de olsa Türkiye bunu ödemeye hazır. Çünkü bizim için söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Amerika, tabii Amerikalı general bu ifadeleri kullanmadı ama Türkler var karşımızda diyor. Yani bir şey yapamıyoruz diyor. Ve oradaki terör cephelerini görüyorsun. Türkiye'ye karşı koruganlar, tüneller kilometrelerce uzayan, inanılmaz korunaklı betondan barınaklar yapılmış. Bunların muhatabı kim? Bunlar Türkiye'ye karşı yapılmış şeyler. Açıklamalar yapılıyordu, onu da hatırlatalım. Ne deniyordu? Afrin 6 ay sürer. Afrin harekatı Türkiye 6 ayda bitiremez falan diyorlardı. Ne oldu? Dün Raco'ya girdik mi?
Evet.
Raco'ya girdik, Raco beldesine. Kaç saat sürdü? 6 saat bile sürmedi. Terk edip defolup gittiler oradan.
Evet.
Yani Türkiye kararlılığını sürdürdüğü müddetçe bu bölgede Amerika'yı eze eze döve döve gönderecek yani. Evet. Ama bunun tabii bir maliyeti olacak. Tabii şu tarafı da var. Bu generalin açıklamaları vardı. Devamında da 15 Temmuz gecesinde konuşuyordu. Votel denen bir adam var bunların. CENTCOM komutanı. Ya da işte görevi farklı olabilir. Şu anda da bu görüşmeleri, bu şeyleri sürdüren adam. Operasyonları sürdüren general. Ne demişti 15 Temmuz gecesinde? Bizim çalıştığımız askerler tasfiye edildi. Türk ordusunda konuştuğumuz isimler görevden alındı. Kiminle muhatap olacağımızı bilemiyoruz demişti. Şimdi gerçek Türk askeriyle muhatap oluyorlar. Tamam mı? Yani onların o şerefsiz, alçak, FETÖ'cü hainleri 15 Temmuz'dan sonra derdest edildi, atıldılar ordudan. Türk Silahlı Kuvvetleri asli yapısına geri döndü. Bugün Amerikalılar gerçek Türk askerini görüyorlar. O hainler temizlendikten sonra Türk askerinin neler yapabildiğini Afrin'de birebir yaşıyorlar. Pusu kurmasalar, tuzak kurmasalar Türk askerinin karşısında yapabilecekleri hiçbir şey yok. Şehitlerimizi de hep böyle pusularda, tuzaklarda maalesef ne yazık ki kaybediyoruz. Ama Türkiye buradan elini güçlendirerek çıkacak. Ve tüm bunlar Amerika'nın, tekrar cümlenin başında da söylemiştim, Türkiye gibi güçlü bir ülke karşısındaki çaresizliğini gösteriyor.
Şimdi Pentagon sözcüleri var. Bunların evlere şenlik bir Pentagon sözcüleri. Zaten bütün sözcüleri evlere şenlik. Amerika'nın da dışişleri sözcüleri de öyle. Pentagon sözcüleri de öyle. PYD'nin azılı teröristlerinden Ferhat Abdüşahin'den General Mazlum diye söz ediyor.
Evet.
Ondan
skandal
sonra,
yani hangisini anlatacaksın?
Skandal ötesi. Dışişleri sözcüğümüz bugün güzel bir açıklama yaptı. Dedi ki saçmalamış dedi Pentagon sözcüsü için.
Yani.
Ve bu Pentagon sözcüsü diyor ki işte General Mazlum Ferhat Abdüşahin PYD'li terörist. DAEŞ'la mücadeleye devam ederse biz onları desteklemeye devam edeceğiz diyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri uzun süredir şöyle bir söylem kullanıyor Türkiye'ye karşı. Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonu bizim DAEŞ'la mücadelemizi aksatıyor. Fırat'ın doğusundaki SDG güçleri dedikleri PYD-YPG'liler DAEŞ'la mücadeleye odaklanamıyor. Türkiye ile ve Türk ordusuyla mücadeleye odaklanıyor. Bu nedenle Türkiye Afrin operasyonunu bitirmeli. DAEŞ'la mücadeleye odaklanmalı diye bir söylem geliştiriyorlar uzun süredir. Bütün ABD yetkilileri bunu yapıyorlar. Aslında Türkiye DAEŞ'la mücadele eden, en etkili mücadele eden tek ülke. Amerika Birleşik Devletleri, sen de biraz önce söyledin, DAEŞ'i kendi menfaatleri için kullanıyor. İhtiyacı olduğu zaman DAEŞ teröristlerini sahaya sürüyor. İhtiyacı kalmadığı zaman Rakka'da olduğu gibi DAEŞ teröristlerini PKK'lıların koridorundan çıkarıyor. Nereye götürüyorsa götürüyor güvenli bir şekilde. Şimdi dün Başbakan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın Bakanlar Kurulu sonrasında yaptığı açıklamalarda çok dikkat çekici açıklamaları vardı aslında. Orada Amerikalılardan gelen DAEŞ'la mücadeleye odaklanalım sözlerine cevap verdi Bekir Bozdağ. Dedi ki evet DAEŞ'la mücadeleye odaklanalım ama sadece DAEŞ'la mücadeleye odaklanmayalım. Gelin hem DAEŞ'la mücadeleye odaklanalım hem PYD-YPG'le mücadeleye odaklanalım dedi. Çünkü Türkiye'nin DAEŞ terör örgütünün en çok zarar gören ülke olduğunu da ifade etti Bekir Bozdağ. 20 tane terör saldırısı gerçekleştirmiş Türkiye'de DAEŞ terör örgütü.
Yani yüzlerce insanımız öldü.
Hiçbir ülkede DAEŞ bu kadar terör saldırısı gerçekleştirmemiştir. dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'deki kadar terör saldırısı gerçekleştirmemiştir DAEŞ terör örgütü. Ve bu saldırılarda Bekir Bozdağ'ın verdiği rakamlara göre 310 kişi hayatını kaybetti. 967 kişi de yaralandı. Bunların önemli saldırıları biliyoruz işte. Gaziantep'te bir düğünde bomba patlattılar.
Gar saldırısı.
Gar saldırısı oldu. İstanbul'da Dolmabahçe Stadı'nda bomba patlattılar.
Reyna'da
bomba patlattılar. 310 kişi hayatını kaybetmiş. Hem bunlar arasında Türk vatandaşları var şehit olan, hem de yabancı insanlar da var. Reyna'da mesela yabancılar vardı. Sultanahmet saldırısında yabancılar vardı.
Almanlar.
Ve şimdi Türkiye DAEŞ'la mücadele ederken sadece bu terör örgütüyle mücadele etmiyor Türkiye içindeki. Türkiye dışındaki DAEŞ'larla da mücadele ediyor. Dün Bekir Bozdağ rakamları açıkladı. 61 binden fazla yabancı terörist savaşçının Türkiye'ye girişi yasaklanmış. 61 binden fazla yabancı terörist savaşçının Türkiye'ye girişi yasaklanmış. Ve Türkiye'ye bir şekilde giren 6 binden fazla DAEŞ'lı terörist ve yabancı savaşçı da sınır dışı edilmiş. Bunlar çok önemli rakamlar. Bunlar çünkü Türkiye'nin DAEŞ'la mücadeleye verdiği önemi göstermesi açısından önemli rakamlar. Hatta Bekir Bozdağ'ın verdiği rakamlara göre 2011-2018 yılları arasında Türkiye'de 4043 DAEŞ'lı terörist tutuklanmış. Ve bu tutuklananların 1858'de yabancı terörist savaşçılar.
Yani, DAEŞ dediğin Amerika'nın kuklası.
Evet, Türkiye DAEŞ'la mücadeleye önem veriyor. Amerikalılar burada DAEŞ'la mücadeleye odaklananın diyerek Türkiye'yi oyalamaktan ve Türkiye'yi kandırmaktan vazgeçsinler. Biz Rakka operasyonu öncesinde ne dedik onlara? Gelin dedik, Rakka'daki DAEŞ'i Türkiye Amerika birlikte halledelim. Onlar ne dediler? Yok, biz PYD YPG ile beraber yapacağız dediler. Ne yaptılar işte, gördük Rakka'da yaptıklarını.
Türkiye müttefiki, stratejik ortağız diye bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri ile hareket etti. Fakat bugün Suriye'de yaşananlar, eğer şöyle daha iddialı bir cümle kurayım. Bugün Suriye bu hale geldiyse Amerika yüzünden bu hale geldi. Ve Türkiye Amerika ile hareket etmese, Amerika ile birlikte hareket etmese bu coğrafyada bunlar olmazdı. Türkiye'yi kullandılar. Amerikan yönetimi kullandı. Yani Obama'nın açıklamalarını hatırlattım sana. Kimyasal saldırı olursa müdahale edeceğiz diye. Nerede Esad? Hani gidiyordu. Obama götürüyordu bunları.
Evet.
Yani Türkiye o propagandayla hareket etti. O motivasyonla hareket etti en başında. Ondan sonra Türkiye'yi yarı yolda satıp bu hale getirdiler. Memleketin kan gölüne çevirdiler. Şimdi bugün de Türkiye bunun farkında. Amerika ile kırılmalar yaşadık biz. Önce İsrail ile bir kırılma yaşadık. Sonra da Amerika ile kırılma yaşadık. Ne kırılması yaşadı Türkiye? Bunlar bizim müttefikimiz, bunlar bizim stratejik ortağımız diye Amerika ile çalıştığımız sürece Amerika'nın bize attığı kazıkları gördü artık Türkiye. Yani hiçbir operasyondan Türkiye karlı çıkmadı. Birinci Körfez Savaşı'ndan sonra çekiç gücü başımıza bela ettiler. İkinci Körfez Savaşı'ndan sonra PYD'yi, PKK'yı daha da büyüttüler. DAEŞ diye bir yaratığı ortaya çıkardılar. Yani ne zaman bunlarla beraber örtülü operasyonlar, açık operasyonlar yapılsa Türkiye hep kaybeden tarafta yer aldı.
Evet.
Türkiye diyor ki ya ben kazanacağım artık. Ben de kazanmalıyım. Yani ittifak sahibi değil miyiz?
Hı hı.
Müttefik değil miyiz? Yani neden böyle davranıyoruz? Ama Türkiye böyle söyledikçe Türkiye'nin hiçbir tezini kabul etmeyeceklerini açıkladılar.
Evet.
Şimdi buradan bakıldığında da Türkiye artık bu kırılmaları yaşadı. Ve bugün Sayın Cumhurbaşkanı çok net bir şekilde söyledi.
Hı hı.
İki gün sonra Amerika'da temaslar başlayacak. Bu Münbiç operasyonu ile alakalı.
Evet.
Türkiye'ye gidecek. Amerika'da görüşmeler yapılacak. Dedi ki biz sahada görmek istiyoruz artık. Sahada görmediğimiz sürece yapacağımız görüşmelerin hiçbir karşılığı yok.
Evet.
Amerika'da böyle işte Türkiye'yi oyalama taktiği gidiyor. Türkiye'yi yavaşlatmayı düşünüyorlar. Türkiye yavaşlamayacak. Türkiye artık Amerika'dan bir fayda sağlayamayacağını gördü. Amerika'nın kendisine çeki düzen vermesi lazım ama onlar saçmalama haklarını kullanmaya devam ediyorlar. Bütün sözcüleri saçmalıyor. Diğer bakanları, yetkilileri saçmalamaya devam ediyorlar. Ve Türkiye buradaki büyük oyunu da fark etti. Amerika Birleşik Devletleri kuzey kısmını kaybetti. Yani burada Türkiye ile müttefikliğinde büyük zedelenmeler var. Bunu da düzeltmeye hiçbir niyeti yok. Şimdi Türkiye'yi kaybettikten sonra da yaygara koparmaya başlıyorlar. DAEŞ diye. İki gündür Amerikan Büyükelçiliği kapalı Ankara'da. Neden kapalı? DAEŞ saldırısı ihtimali üzerinde kapanmış. Samsun'da da 4 kişi gözaltına alındı. Araştırdım, soruşturdum. Samsun'da gözaltına alınan 4 tane Iraklı'nın bu işlerle alakası yok. Yok, dün hükümet sözcüsünden ben bekliyordum böyle bir açıklama yapmasını ama konuşmadı bu konuyla ilgili, detayına girmedi. Adamların ne saldırı yapacaklarına dair ne de hazırlık yaptıklarına dair bir bilgi yok. Evet, 2 tanesi Ankara'ya gelirken yakalanmış ama onların böyle bir örgüt bağlantısı da tespit edilemedi. Evet. Amerika'nın algı operasyonuna geldik biz.
Orada şimdi Türk...
Bir takım Türk, tedbirler alınmak gerekiyor
yok,
tabii ki.
Türk güvenlik güçleri en doğrusunu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği böyle bir istihbarat verince Türk istihbaratı ve Türk emniyeti gerekli operasyonları yaptı, gerekli gözaltıları yaptı. Soruşturmayı da yapacak.
Devam ediyor.
Edecek, yapacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin güvenliğini sağlamak Türk hükümetinin görevi. Sağlayacak.
Orada aynı fikirdeyiz zaten.
Ve ama tabii bunun sonucunda o kişilerin böyle bir saldırı hazırlığında olmadığı ortaya çıkarsa bunu da kamuoyuna deklare edecektir Türk hükümeti ya da Türk yargısı. Bunda kimsenin endişesi ya da şüphesi olmaz.
Hayır, ben zaten yapmasınlar demiyorum. Aha. Yapılması lazım zaten. Evet. Yani o operasyonlar yapılmalı. Aha. Ayrı. Ama sürekli olarak DAEŞ vurgusu yapıldıktan sonra böyle bir ihbarın gelmesi, evet, ve bu adamlar alınmasına rağmen böyle hazırlıkların olmadığının anlaşılması da bir enteresan geliyor bana. Yani evet, bunun arkasında DAEŞ'e dikkat çekmek için bir tezgah olduğunu düşünüyorum.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası devam ediyor.
Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programı devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nin kapatılması konusunda kalmıştık Fatih Atik. Pazartesi ve Salı günü ABD'nin Ankara Büyükelçiliği güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.
Şunu anlamıyorum orada. Aha. Şimdi tamam, sen haklısın. Az önce söyledin. Türk güvenlik yetkilileri tabii ki gereğini yapacaklar. Evet. Ama operasyon yapıldı. Amerikalı yetkililerin verdikleri isimleri aldı polis. Hı hı. Amerikalılar dedi ki şu şu şu adamlar var, bunları alın. Hı hı. Bizim Türk polisi de gitti operasyonunu yaptı, aldı. Dün alındı bu adamlar. Dün akşam, hatta önceki akşam. Dün bitti operasyon. Bugün niye kapalı büyükelçilik? Niye açmıyorsun yani? Evet. Sen verdin istihbaratı. Sen uyardın. Şu adamlar dedin. Tamam. Aldı bunları polis. Bugün niye sürdürüyorsun mevzuyu, uzatıyorsun? Hı-hı. Yani ben burada gereği yapılsın elbette ama yani bu kadar DAEŞ vurgusu yaptıktan sonra da Türkiye'nin biraz daha bu işlere dahil olmasını sağlamak için böyle bir algı operasyonu yapıldığını düşünüyorum. Yani en azından bu ihtimali bir kenara atmıyorum. Evet. Bir şimdi, de DAEŞ dediğin yapı, sen de anlattın.
Evet.
Amerika ile beraber hareket eden, Amerika'nın talimatlarını yerine getiren bir yapı. Evet. 6 aydır Türkiye'de, Allah korusun, zaten yapmasınlar. Eylem yapmıyor da, hı-hı, şimdi mi akıllarına geldi yani? Hı-hı. Yani bana biraz garip geliyor bu.
Evet. Şimdi tabii bir diğer sorun da Salih Müslim'in, terörist başı Salih Müslim'in Türkiye'ye iade meselesi var. Çekya'da görülmüştü Salih Müslim. Biz Çekya'dan gözaltına alınmasını istedik. Çekya gözaltına aldı. Geçici tutuklanmasını ve Türkiye'ye iade edilmesini talep ettik. Ancak Çekya Salih Müslim'i serbest bıraktı. Hı hı. Salih Müslim şimdi elini kolunu sallayarak Avrupa Birliği üyesi ülkelerde dolaşıyor. Hafta sonunda Almanya Berlin'de yapılan PKK'nın mitinginde ortaya çıktı. Türkiye Salih Müslim'in Almanya'dan da iadesini istedi. Ama bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Ve bu görüşmeden sonra Almanya Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklama hukuk işleyecektir dedi. Bu da demektir ki Almanya Salih Müslim'i Türkiye'ye teslim etmeyecek demektir. Hem Çekya hem Almanya hem diğer Avrupa Birliği üyesi ülkeler teröre ve teröristlere desteğe devam ediyorlar. Anlamı çıkar bu karardan. Tabii şimdi Salih Müslim'in diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerine gitmesi halinde de Türkiye o ülkelerden de iadesini isteyecek. Salih Müslim'in peşi bırakılmayacak. Diğer teröristler gibi iadesi bütün ülkelerden istenmeye devam edilecek.
Rahat verilmeyecek onlara.
Verilmeyecek. Tabii bir de Yunanistan'la aramızda bir sorun var. Yunanistan FETÖ'cü hainleri Türkiye'ye iade etmiyor. 8 tane FETÖ'cü asker var Yunanistan'da. Bunlar 15 Temmuz darbesinden sonra helikopterle Yunanistan'a kaçtılar. Türkiye'nin bütün iade taleplerine rağmen Yunanistan bu FETÖ'cüleri iade etmedi. Bizim sınırımızı ihlal eden iki tane Yunan askeri Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Tabi bunların tutukluluğuna yapılan itiraz da mahkeme tarafından reddedildi. Bugün Yunanistan DHKPC'li bir teröristin Türkiye iadesine yönelik talebi de mahkeme reddetti. Yani Yunanistan'da hem FETÖ'cüleri hem DHKPC'lileri hem PKK'lıları korumaya devam ediyor.
Yani sadece Yunanistan değil, yani bütün Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri bunu uzun süredir yapıyorlar. İki gün öncesine kadar hatırla, Romanya'da da, ondan sonra Yunanistan'da da, Almanya'da da bunların kampları vardı. Yani Belçika'da da bile vardı. Yani şimdi Avrupa Birliği Türkiye'nin bu noktadaki taleplerine her zaman sağır oldu. Bundan sonra da ben o kulakların duyacağına inanmıyorum. Yani bu politikaları devam edecek. Yoksa uluslararası destek olmasa PKK terör örgütünü çoktan Türkiye bitirmişti. Yani bunların silahlarına bakıyorsun, yedikleri içtiklerine bakıyorsun, verilen desteklere bakıyorsun. Hep Batı kaynaklı. Dolayısıyla dışarıdan destek almasalar zaten çoktan bitecek olan bir örgüte Avrupa destek vermeyi sürdürüyor. Yunanistan sadece bununla da kalmadı. Kardak kriziyle alakalı, Kardak kayalıklarıyla alakalı tacizlerini de sürdürüyor. Evet. Bizim Cumhurbaşkanımız ne yaptı peki bu Kardak'la ilgili tacizler sürerken? Geçen hafta enteresan bir ziyaret vardı. Makedonya Cumhurbaşkanı buraya geldi. Makedonya ne alakası var şimdi? Yani durup dururken niye geldi?
Yunanistan'la ne alakası var Makedonya?
Şu alakası var. Makedonya Yunanistan'ın kuzey sınırında çok fazla sayıda Makedon yaşıyor. Hı hı. İnanılmaz sayıda fazla. Makedonya Cumhuriyeti kurulurken de Yunanistan bunlara Makedonya isminin, bu ülkeye Makedonya isminin verilmesine karşı çıkmıştı. Hı hı. Makedonya'yı ilk tanıyan daha doğrusu ülke Türkiye Cumhuriyeti ve isminin Makedonya olması için de büyük baskı yaptı. Hı hı. Şimdi Türkiye'nin mesajı bu. Apar topar Makedonya Cumhurbaşkanı geldi Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştu. Biz de Yunanistan'a diyoruz ki sen bu işleri kaşırsan kardeşim. Biz de Makedonya ile ilişkilerimizi daha farklı bir noktaya getiririz. Yani sen bu işlerde dikkatli ol diye karşı bir hamle yaptık. Ama Yunanistan'ın ağası başka, babası başka. Dolayısıyla emiri başka yerden aldığından Türkiye ile ilişkilerini bir türlü düzeltmek istemiyorlar. Fakat Türkiye her cephede savaşıyor. Ne dedi Cumhurbaşkanı'nı düzeltiyorum. Ne dedi Sayın Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar? Kardak'a gitti. Oralarda denizde denetleme yapılırken dedi ki biz iki cephede de savaşacak güce sahibiz. Yani artık Bilal öyle bir noktaya gelindi ki herkes kartlarını açıktan oynuyor. Bak Doğu Akdeniz'de önümüzdeki hafta Amerikan şirketleri sondaja başlayacaklar. ExxonMobil diye bir şirket var. Amerika'nın en büyük petrol şirketi ve Rex Tillerson, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın göreve başlamadan önce CEO'luğunu yaptığı firma. Şimdi Doğu Akdeniz Kıbrıs açıklarında doğalgaz ve petrol aramasına başlayacak. Açıklama geldi bugün. Bunların güvenliğini Amerika'nın 6. filosu sağlayacakmış. Daha önce neler oldu? İtalyan firmaları geldiler oralarda. Arama yaptılar. Biz Türk gemilerini gönderdik. Donanmamıza bağlı gemileri gönderdik. Buralar böyle kafanıza göre arama yapamazsınız diye uyardık. Amerika şu anda Türkiye bunu yapmasın diye tekrar kendi filosunu gönderiyor. Ya da Akdeniz'de var olan filoyu devreye sokuyor. Şimdi bu mu müttefiklik? DH'la ilgili işte böyle ihbarlarda bulunuyor. Bu mu müttefiklik? Yani ne Fırat Kalkanı Harekatı'nda ne Afrin Harekatı'nda doğru düzgün destek verilmiyor. Bu mu müttefiklik? Yani Türkiye artık gözünü açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neden Afrika'ya gidiyor? Neden yani Afrika'da dolaşıp duruyoruz? Uzak Doğu'ya gidiyoruz. Başkalarıyla iletişim kurmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü Türkiye artık bunları gördü. Batı'nın hiçbir zaman Türkiye'nin olumlu bir noktaya gelmesini istemediğini artık Sağır Sultan bile duydu. Amalar bile gördü. Yani bu saatten sonra Türkiye kendi yolunu çizmek zorunda. Ve Ankara'da çok şükür bu oyunları fark eden, bu oyunlara karşı yeni manevralar yapan, yeni politikalar geliştiren ve ilk defa milli ve yerli bir bakış açısıyla bakıp düşünen bir kadro var artık. Yani bu son derece önemli. Türkiye'nin menfaatleri neyi gerektiriyorsa bu kadro Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde bunu yapacak.
Fatih Atik, kısa bir vaktimiz kaldı. Siyasette ittifak arayışları var. Biraz da onu konuşalım istersen.
Kaldı mı öyle bir arayış?
AK Parti ile MHP arasındaki ittifak konusunda uzlaşma sağlandı. Şimdi tabii bu AK Parti ile MHP arasındaki ittifaka Büyük Birlik Partisi ile Saadet Partisi katılacak mı katılmayacak mı tartışması var. Bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında bu konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Onları bir hatırlatalım istersen.
Evet, güzel bir şarkı var. Güle güle diye. Devamını söylemeyeyim ben ama Cumhurbaşkanı söyledi. Dedi ki ittifak konusunda bizimle birlikte hareket etmeyen partilere, başka yöne gidenlere güle güle diyoruz dedi. Hı-hı. Yani Recep Özkan belki çalar bizim program biterken güle güle şarkısını. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Saadet Partisi burada kilit parti. Hı-hı. Neden kilit parti? Fazla süremiz kalmadı ama. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklandı herkes. Hı-hı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de sevgili Bilal biliyorsun baraj %50+1. Hı-hı. Şimdi AK Parti ve MHP'nin ittifakıyla BBP'yi de buna kattığın zaman son 3 seçimi, 4 seçimi, referandumu dağıldıkları oyları hesap ettiğin zaman zaten otomatik olarak %60'ın üzerine çıkıyor. Hadi diyelim ki MHP'de bir takım işte bölünmeler oldu falan, biraz eridi oyları falan diyelim. Yani ama %50'nin üzerinde bir blok var. Karşı cephenin Cumhurbaşkanlığı seçiminde başarılı olabilmesi için birleşmekten başka çaresi yok. Kemal Kılıçdaroğlu tek başına aday olsa ikinci en çok oy alan aday olabilir belki ama seçimi kazanma ihtimali yok. AK Parti ve muhafazakar tabandan oy almaya ihtiyaçları var. Bunun için de kiminle görüşüyorlar? Saadet Partisi'yle. Şu anda Saadet Partisi'nin üzerinde CHP'nin inanılmaz bir baskısı var. İttifak yapalım, ittifak yapalım diye. Hı hı. İP de öyle. İP de bunlara monte olmazsa bir sonuç alınamıyor. Yani eğer bir sonuç almak istiyorlarsa karşı taraftaki dört partinin CHP başta olmak üzere Saadet Partisi, İP ve HDP'nin yan yana gelmesi lazım ki bunlar bir ortak çarpan üretip başarılı olabilsinler. Şimdi ama bu zor görünüyor yani.
AK Parti MHP ile kurduğu ittifakta bence Saadet Partisi'nde olmasını istiyor. Ama Saadet Partisi biraz burada fazla naz yapıyor gibi geliyor bence.
Aşık usandırır fazla naz.
Türkçe'de güzel bir söz vardır. Fazla naz aşık usandırır diye. Bence bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Başkanı olarak grup toplantısında yaptığı konuşmadaki sözlerinde bu minvalde değerlendirmek gerekir. Yani Saadet Partisi'ne artık kararını veriyorsan ver yoksa sana güle güle diyeceğiz mesajı gönderdi Sayın Cumhurbaşkanı. Tabii ya, burada önemli olan karşı tarafta nasıl bir ittifak kurulacak? Yani CHP, HDP, İP ve Saadet Partisi bir ittifak çatısı altında birleşebilecekler mi? Asıl önemli olan o bence.
Yani böyle bir şeyin olması imkansız. Bak, hı hı. Saadet Partisi 16 Nisan referandumunda hayır cephesinde yer aldı. Hı. Saadet Partisi'nin oy oranı o zaman 1.3 filandı ondan önce. Hayır cephesinden sonra, hayır oyları kullanıldıktan sonra Saadet'in aldığı oya baktık. %6'ya 7'ye düşmüş. Yani binde 6. Yani birden 0.6'ya düştü. Hı hı. Saadet Partisi'nin tabanı zaten doğal olarak AK Parti'ye kayıyor.
Evet.
Yani burada da benzer bir şey var. Ve benim edindiğim bilgilere göre Saadet Partisi'nin yönetimi ve genel idare kurulu CHP ile de HDP ile de yan yana gelmeyi düşünmüyorlar. Cumhur İttifakı'na katılmayan bir Saadet'in
evet.
Öbür tarafta da tek başına, ilkesel olarak tek başına bir duruş sergilemesi yönünde bir kanaat olduğunu düşünüyorum.
CHP'nin de ittifak arayışları ile ilgili olarak anketler yaptırdığını öğrendim ben. CHP mesela HDP ile ittifakı hiç düşünmüyor zaten. Bu konuyu halka bile sormamışlar. Ama mesela İYİ Parti ile bir ittifak yapılırsa bunun yansıması nasıl olacağını sormuşlar. CHP ile İYİ Parti'nin yapacağı ittifakın CHP'ye hiçbir getirisinin olmadığı görülmüş. CHP ile Saadet Partisi ittifak yaparsa nasıl bir yansıması olur diye sormuşlar. Bu durumda CHP'nin oylarının düştüğü tespit edilmiş. CHP ile HDP zaten ittifakı düşünmüyor. Bence bu seçimlerde CHP hiçbir partiyle ittifaka girmeyecek. Ancak
yerel seçim hariç.
Saadet Partisi, İyi Parti ve Demokrat Parti arasında bir ittifak kurulabilir seçimlerde %10 barajını aşmak için. Tabii bu da ne kadar başarılı olur onu seçimlerde göreceğiz.
İyi Parti'de de İP'te de şöyle bir şey var. Yani İP'te de bir karakter sıkıntısı var. Yani partinin nerede durduğu belli değil. Parti milliyetçi mi? Yoksa CHP'den gelenlerle daha farklı bir çizgide mi? Yoksa Anavatan Partisi gibi bir parti mi? Yani siyasetin ortasında mı duruyor? Yani bir kimlik problemi var orada. Onlar kendilerini tam anlamıyla tanımlayabilmiş değiller. Hı hı. Ama dediğin ittifak gerçekleşirse Demokrat Parti'nin zaten oy oranı çok az. Evet. Saadet'le İyi Parti işbirliği yaparlarsa, İP işbirliği yaparlarsa %10 barajını aşabilirler. Bu Saadet Partisi için olumlu bir şey. İP için de belki olumlu. Ama CHP ve HDP'nin bu ittifakın içine girmesi demek karşı tarafın, yani bu partilerin tamamen harakiri yapması demek. Saadet Partisi'nin özellikle. Yani ben Saadet'in tek başına da hareket edebileceğini düşünüyorum. Yani Cumhurbaşkanı ve Bahçeli'nin hamlesi olayı bitirdi.
Evet.
Yani karşı tarafın elinde fazla bir seçenek kalmadı.
Aynen öyle. 2019 seçimlerinde AK Parti ile MHP ittifakının seçimleri ilk turda kazanacağının bence işareti bu ittifakın ilan edilmesiyle ortaya çıkmış oldu. Ve şu anda muhalefet cephesinde, CHP cephesinde, HDP cephesinde buna karşı nasıl bir çözüm bulunacağı konusunda araştırmalar, incelemeler yapılıyor ama bence onlar da bir çözüm bulamıyorlar. Ben inanıyorum ki AK Parti ile MHP ittifakı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda
turda bu iş biter.
Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçtirecek çoğunluğu elde edecektir. Bütün anketler, bütün çalışmalar onu gösteriyor. Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programının sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ve sesimizin sizlere ulaşmasında bizlere yardımcı olan Recep Özdem ile birlikte Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta Satır Arası programında buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz.
Satır Arası.